Merhaba, ben diyetisyen ve yoga eğitmeni Beste. Düşünce Tartısı podcast kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir tartımda pek çok danışan ağırladım. Bir diyetisyene gittiğinizde uzun uzun konuşup tartışamadığımız konuları bu kanalda konuşacağız. Yeme davranışlarımızın mekanizmasını ve beslenmeyi öğrenmek istiyorsanız hadi başlayalım. Kanalımı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Evet, herkese merhaba. Düşünce Tartısı'nın 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi insülin direnci için 5 adımda yeni bir hayat tarzını konuşacağız. Yiyeceklerden korkmadan nasıl bir hayat tarzı oluşturabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Bir önceki programda PCOS'tan ve insülin direncinin ilişkisinden konuşmuştuk. İnsülin direncinin mekanizmasından biraz bahsetmiştim. Orada anlattığım beslenme kısmı içime sinmemişti. Hatta söyledim orada da. Şimdi detaylarıyla beraber gelin beslenmeyi öğrenelim. Birincisi, insülin direnci nedir? Eğer insülin direncine sahipseniz vücudunuzda neler oluyor? Bizim hareket edebilmemiz, yaşayabilmemiz için hücrelerimizin şekere, yani glikoza ihtiyacı var. Şeker bizim enerji kaynağımız. Herhangi şeker içeren bir gıda yediğimizde hücrelerimiz insülin sayesinde hücrelerin kapısını açıyor ve glikozları içeriye alıyor. Sizin de enerjiniz yerine geliyor. Yani insülin kapının anahtarı oluyor hücrelerin şekeri içeri alabilmesi için. Ancak insülin direncinde olay oldukça basit. Hücreler hastalığın isminde olduğu gibi direnç gösteriyor insüline karşı. Yani anahtarın kilidini değiştiriyor ve şeker içeren bir gıda yedikten sonra hücreler kapıyı açmıyor ve hücreler insüline karşı dirençli oluyor. Bu yüzden de kapıdan giremeyen insülin vücutta birikmeye başlıyor ve insülin biriktikçe aslında şeker stabil kalıyor bedeninizde. Yani hücre içerisine girmesi gereken şeker de yüksek kalıyor. Bunun sonucunda siz her bir şekerli bir şey yediğinizde, yani glikoz içeren bir şey yediğinizde başınız ağrıyor, daha yorgun hissediyorsunuz, halsiz hissediyorsunuz, enerjinizin olması gerektiğini düşünürken tam tersi uykulu bir halde oluyorsunuz. Çünkü asla vücut o dengeyi bulamıyor. Peki, insülin direncine korkulacak bir hastalık mı? Kesinlikle değil. Hiçbir hastalıktan korkmamamız gerekiyor. Yeterli doğru ve bilgi insülin direncini yönetmemize, belki de atlatmamıza yardımcı olacak. İnsülin direncinizle ilgili bir adım atmadan önce lütfen kan tahlillerinizi kontrol ettirin. Son 6 ay içerisinde kan tahlili yaptırdınız mı? Doktorunuzla en son ne zaman görüştünüz? Ve doktorunuz size evet sen insülin direncine sahipsin dedi mi? Burada bahsettiğim kan tahlilleri açlık kan şekeriniz, hemoglobin A1c'niz, insülin ve HAMA endeksinizdir. Bunlara ek başka tahliller de isteyebilir doktorunuz ama mutlaka doktorunuzla en son güncel görüşmenizin ne zaman olduğunu, kan tahlillerinizin ne zaman olduğunu bir kontrol edin. Gelelim beslenmeye. İlk önce beslenmeyle ilgili tüm bildiklerinizi lütfen dinlemeden önce beni bir kenara atın. Düşünce Tartısı'na geldiyseniz gerçekten sizin kendi düşüncelerinizle konuyu baştan sona kavramanızı ve düşünmenizi istiyorum. O yüzden bildiğiniz şeyleri sıfırlayın ve her bir anlattığım şeyde "Aa, bu böyle değil miydi?" sorusu yerine deyip düşünmeye başlayın. Tek istediğim şey bu. Anlattıklarımı önceki bilgilerinizle karıştırmayın. Evet, gelelim. Madem hücreler direnç gösteriyor bize, biz de o zaman hücreleri tamir edelim. Temiz, ketojenik, aralıklı oruçla beslenerek hücreleri düzeltelim ve mis gibi hücreler elde edelim deyip sizi programa iyice çekebilirim. Ama şaka yapıyorum. Bu kelimeler o kadar popüler ki ve o kadar dikkat çekici ki dedim kesinlikle burada bunu kullanmam gerekiyor. İlaçsız her şeyi tedavi edelim, sağlıklı bir yaşam için sadece beslenme, ilaç kullanmadan bu işi atlatabiliriz cümleleri gerçekten hani cringe bence. Ve herkesi ilaç almaktan utanır hale getirdi bu cümleler. Birisi ortamda işte senelerdir ben ilaç almıyorum, ilaç sevmiyorum diyorsa o böyle sanki havalı oluyor. Ya da işte koronada ilaç almadan iyileştim, bana hiçbir şey olmadı falan diyenler. Hani ben kesinlikle cahilce buluyorum bu yaklaşımı. İnsülin direnciniz varsa doktorunuzun size verdiği ilaçları lütfen kullanın. Az önce söylediğim bu işte temiz, ketojenik, aralıklı oruç vesaire onu silin aklınızdan. Öyle bir şey yok. Sadece beslenmeyle olayı toparlayamazsınız. Doktorunuz size bir ilaç verdiyse kullanmanız gerekiyor. Metformin ya da glukofaj formunda verilen ilaçların hepsi bu hastalığı tamir etmek için mutlaka alınması gereken ilaçlar. Bu başka hastalıklar için de geçerli. Yani kolesterol ilacınız vardır, tansiyon hapınız vardır. Hayır, hiçbirini bırakmayacaksınız. Devam edeceksiniz. Bununla beraber beslenmenize dikkat edeceksiniz. Ondan sonra belki der ki doktor, evet ya sen hani bayağı kan tahlillerine toparlandın, senin ilaca ihtiyacın yok. O zaman olay ilaçsız bir şekilde devam edebilir. Tamam, ilacımı kullanmaya devam ediyorum. Bugün anlatacağım beslenme biçimi sizin hayatınızı koruyacak, sağlığınızı koruyacak, özellikle mental sağlığınızı ön planda tutacak ve hızlı bir çözümden ziyade uzun süreli bir çözüm sunacak bir beslenme planı olacak. Ve yasaklar kamp şeklinde bir hayat tarzı yerine insülin direncinizi tamir edebilecek başka bir beslenme biçimi olduğunu bilmek. İkinci adıma geçiyorum. Beslenmeyi doğru ve yeterli düzeyde öğrenmek. Kısıtlayıcı ve karbonhidratların yasak olduğu bir program yapmamalısınız. Bildiklerinizi bu yüzden unutun dedim. Burada bir yanlış anlaşılma var. Karbonhidratlar özellikle insülin direncinde ana kollardan bir tanesi oluyor. Önce onunla bir açıklık getireceğiz. Aldığımız enerjinin en az %20'si karbonhidratlardan gelmeli. Yoksa metabolik asidoz gelişir. Yani vücudumuzun karbonhidratlara ihtiyacı vardır. Metabolik asidozdan dolayı böbrek problemleri yaşayabilirim. Karbonhidrat dediğimiz şey ise topraktan gelir. Gözünüzün önüne gördüğünüz yenebilir ağaç ve bitkileri getirin. Ağaçlardaki meyveler, tarlada yetişen buğday, Asya'da kocaman sulu tarlalarda yetişen pirinç, çalı gibi büyüyen fasulyeler, bunların hepsi karbonhidrat kaynağıdır. Topraktan gelen çoğu şey karbonhidrat kaynağıdır. Çoğu şey değil, hatta her şey. Tahıllar, meyveler, sebzeler ve kuru baklagiller. Sütü ayrı bir kategoride tutmalıyız. Çünkü genel içeriği karptan daha çok protein ve yağ. O yüzden onu karp grubuna koymak istemiyorum. Bal ise tabii ki tamamen bir karbonhidrat ve basit karbonhidrat aslında. Tamamen fruktoz içeriyor. Peki doğada göremediğimiz karbonhidratlar da var. Yani bir baklavayı, çikolatayı veya böreği doğada göremiyoruz. Ben çocuklara özellikle beslenme anlatırken diyorum ki, hiç ağaçtan çikolata topladınız mı diye soruyorum. Hepsi böyle şaşırıp kalıyor. Çikolata nereden geliyor diye sorduğunda da hiçbirinin bir fikri olmuyor. Çünkü maalesef doğal olan ve olmayan yiyecekler konusunda çocuklar değil yetişkinler bile bence çok bilgili değiliz. Üstünde etiketi olup da doğal yazan ürün bir doğal ürün değildir. Doğanın yiyecekleri etiket barındırmaz ve doğal olan tek şey doğadan gelen yiyeceklerdir. O yüzden doğal olarak satılan hiçbir şey aslında doğal olmuyor. O yüzden çocuklara da anlattığım zaman çikolatanın bir fabrikasyon ürünü olduğunu ve doğal olmadığını da bahsetmem gerekiyor. Kakaonun doğal olduğunu anlatmam gerekiyor. Maalesef biz de bu konuda bence kafa karışıklığı yaşıyoruz. Genel bilgi karmaşası yaşıyoruz bununla ilgili. Biz bu etiketli ürünleri şöyle ayıracağız. Onlar basit karplar olsun. Doğada bulunanlar ise kompleks karplar olsun. Yani insan eliyle yapılanlar basit, doğadan gelenler ise kompleks ve karmaşık. Kompleks karplarımızı dörde ayırmıştık. Tahıllar, sebzeler, meyveler ve kuru baklagiller. Bunlar bizim doğal olanlarımızdı. Ve günlük enerji ihtiyacımızın minimum %20'si karplardan gelmeliydi. Ve bu minimum %20'nin hepsi kompleks karp olmalı. Yani doğal karp. Yani doğanın bize sundukları. Neden kompleks karp olmalı? Çünkü kompleks olmalarının nedeni içerisinde bulunan yüksek lif oranı. Bir mandalinayı soyduğunuzda üzerinde böyle beyaz beyaz şeyler olur ve böyle elinizle çeke çeke onları ayırmak istersiniz. Aslında onlar bir liftir, pektindir. Ve pektin endüstride reçellerin ve jölelerin daha kıvamlı hale gelmesi için kullanılır. Bir mandalina yediğinizde onları ayırarak aslında liflerini atmış olursunuz. Halbuki mandalinanın beyaz kısımlarıyla beraber tükettiğiniz zaman aynı fabrikada jölelerin ve reçellerin daha kıvamlı hale gelmesi gibi bağırsak sisteminize de aynı şeyi yapar. Çok basittir. Aynı jölelere kıvam verdiği gibi dışkılamanızı rahatlatan, sindirimi kolaylaştıran bir etkiye sahip olur. Konuyu dışkıya getirdim ama sadece iyi sindirimden bahsederek bile burada saatlerce konuşabiliriz. Sadece bir mandalinanın içerisindeki liften bahsettik. Kompleks karplar yüzlerce, binlerce çeşitte. O yüzden gerçekten doğal olan ürünler sağlık için inanılmaz elverişli ve bir kabızlığın bir insanda ne gibi yan etkiler yapabileceğini eğer yaşadıysanız bilirsiniz. Küçük bir aksaklık bile gerçekten bedende başka birçok soruna neden olabilir. Kompleks karp yememizin bir diğer sebebi de daha önceki podcast'te bahsettiğim gibi glisemik indeks. Glisemik indeks karp olan bir yiyeceği yediğinizde şekerinizi yükseltmenin süresi. 1 ila 100 arasında bir puanlaması var bunun. Ve 100 puan en yüksek. Yani yediğiniz anda şekeriniz birden fırlıyor ve 100 puanı saf glikoz alıyor. 1 puanı ise yani aşağılara doğru düştükçe puan sayısı sizin kan şekerinizin birden yükselme hızı yavaşlıyor. Az önce bahsettiğim insülin düşmüyor ve kan şekeri havada kalıyor muhabbetinde. Eğer ki siz glisemik indeksi yüksek bir şey yediyseniz o zaman insülin direnciniz de varsa eğer 1 ile 50 arasındaysa eğer yani düşük seviyedeyse eğer o zaman daha az yorgun, daha az keyifsiz hissedeceksiniz. Bu yüzden glisemik indeks de önemli. Et, tavuk, balık, yeşil sebzeler ve kuru yemişlerin glisemik indeksi yok. Çünkü içerisinde glisemik indeksi korlayacak kadar karbonhidrat bulunmuyor. O yüzden onları glisemik indeks tablosundan çıkartıyoruz ve onlar aslında bizim kan şekeri problemimizi yaratmıyor denebilir. Tabii burada porsiyonlar, yediğiniz şeyin nasıl yediğiniz, işte kızartma yapıyorsanız, unla kızartıyorsanız yine bir sorun yaratabilir. Ama şimdilik onları eliyoruz ve geliyoruz bizim o 4 grubumuzda bulunan kompleks karpların glisemik indeksine. Tahıl denildiğinde buğdaygillerden bahsediyorum. Yani tahıl ne demek, tahıl grubu ne demek dediğimizde buğday, arpa, çavdar, mısır, pirinç bunların hepsi tahıl grubunun içindedir. Ve bunlar doğaldır yani topraktan alırsınız bunları ve doğa size sağlar bunları. O yüzden bunlar doğal ürünlerdir. Ama bu ürünlerden başka ürünler yapılır. Yani bir ekmek, makarna, bir lavaş. Bunlar da tabii ki tahıl grubuna dahil olmuş oluyor. Yani yediğimiz ekmek, makarna ve lavaş. Kompleks karplarımızı ne kadar çok işlemden geçirirsek o kadar çok basit karba doğru götürürüz. Bir buğday tanesini düşündüğünüzde o kabuğu denilen kısmı kepeği oluyor ve kepeğini ayırıp İçindeki öz denilen rüşeğimini de alırsam eğer geriye sadece benim yapabileceğim bir beyaz un kalıyor. Ve bunu glisemik indeksi yüksek gayet basit bir karba çevirmiş oluyorum. Eğer ki beyaz undan yapılmış bir ekmek yersem. Ancak tam tahıllı, çavdarlı, kepekli, karışık tahıllı, içinde çekirdekler bulunan bir ekmek yediğimde ise bir düşük glisemik indekse sahip bir ekmek yani bir tahıl yemiş oluyorum. Tam tahıllı makarnalar, yumurtalı erişte ve makarnalar, bulgur, esmer pirinç de düşük glisemik indekse sahip tahıllardır. Yani yine az işlenmiş mesela daha fazla tahıl gibi yediğimiz gıdalar glisemik indeksi düşük gıdalar olmuş oluyor. Meyvelere gelirsek eğer meyve şekeri denilen şeyden korkulacak hiçbir durum yoktur. Çünkü meyve şekeri az önce bahsettiğim gibi sadece şeker olarak bize gelmez. Lifiyle, o meyvenin çekirdeğiyle, vitaminiyle, mineraliyle bize gelir. Önemli olan burada bir meyvenin beklemiş olması ve olgunlaşmasıdır. Yani yumuşamış ve tadı daha tatlılaşmış olan bir muz, bir mango ya da bir cennet hurması, ananas, glisemik indeksi daha yüksek meyveler olmuş oluyor. Yediğim meyvelerin o kadar yumuşamış olmamasına dikkat etmeliyim. Ve tabii ki porsiyonlamaya dikkat etmeliyim. Uygun porsiyonda tükettiğim zaman hiçbir meyve benim için sorun oluşturmayacaktır. Sebzeler kısmına gelirsek, yeşilliklerin hiçbiri glisemik indeks değeri taşıyacak kadar karp içermez. Yani bir roka, maydanoz, dereotu, kıvırcık, marul, ıspanak gibi sebzelerin glisemik indeksi yoktur. Ancak özellikle patates ve havuç soru işareti oluşturur. Her gelen insülin direnci hastası ya da insülin direnci hastası olmasa bile böyle sağlıklı yaşamaya çalışan bir hasta dahi havuç ve patates konusunda soru işaretleriyle dolu oluyor. Burada yine kolay bir şey yapacağız. Gelin birlikte Sydney Üniversitesi'nin sitesinden İngilizce olarak havuç yazıp bakalım gerçekten havuç sandığımız kadar glisemik indeksi yüksek mi? Evet, önüme birçok ürün çıktı. Havuç suyu, havuçlu kek gibi. Ama bize lazım olan çiğ veya pişmiş havuç olacak. Yıkanıp soyulmuş ve kesilmiş ardından da haşlanmış havucun glisemik indeksi 49. Haşlandıktan sonra ezilip püre haline getirilen havucun ise glisemik indeksi 60 oluyor. Yani havucu sadece kesme doğrama biçiminiz ya da haşlamanız ya da ezme biçiminize göre glisemik indeksi artıyor veya yükseliyor. Üstelik 60'a kadar olan glisemik indeks düzeyi orta seviye olarak sayılabilir. Havucun en yüksek glisemik indeksi hali bile orta seviyede kalıyor. Yani havuçtan korkmamıza gerek var mı? Kesinlikle hayır. Ve patatese bakalım. Şimdi patatesi yine İnternet sitesine giriyorum. İngilizce olarak aratmamı yapıyorum. İhtiyacım olan şey Charlotte Potato denilen beyaz patates. Türkiye'de kullandığımız ve korktuğumuz. Eğer ki bu soymadan haşlanırsa ve 10 gram margarinle tüketilirse 81 glisemik indekse sahip. Yani yüksek bir glisemik indeksi var. Eğer ki soyup 4'e bölüp 15 dakika boyunca haşlarsan 66 glisemik indekse sahip, yani orta seviyede oluyor. O yüzden patatesi belki de yerken 4'e bölüp haşlamak benim için daha doğru olacak. Her patatesin glisemik indeksi pişirme biçimime göre de değişebiliyormuş. Son grubumuz olan kuru baklagillere bakacak olursak hepsinin glisemik indeksi düşüktür. İçeriğindeki protein, lif oldukça zengindir ve bu da puanın düşük olmasını sağlar. Bu yüzden kuru baklagilleri de rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yine tüm karp içeren gıdalar az önce fark ettiğimiz gibi pişirme yöntemine, porsiyonuna göre glisemik indeksini değiştirebilir. Gelelim yediğimiz basit karbonhidratları nasıl kontrol edeceğimize. İnsülin direncine uygun bir program yapıyorsak eğer basit karpları hayatımızdan silip atmıyoruz. Onları yönetmeyi öğreniyoruz. Aynı araba kullanmak gibi düşünmenizi isterim. İlk başlarda arabayı kontrol edemezsiniz. Bilginiz ve tecrübeniz yeterli değildir. Tam tersi araba sizi kontrol eder ve zaman geçtikçe, deneyim kazandıkça, birikiminiz arttıkça arabayı siz kontrol etmeye başlarsınız. Beslenme de aynen bu şekilde. Ne kadar çok doğru bilgiyi alırsanız, karmaşık bilgiyi değil, doğru bilgiyi alırsanız o kadar çok yediklerinizi kontrol edebilme kabiliyetiniz gelişir ve kontrol altına alabilirsiniz her şeyi. Basit karplara gelirsek, endüstriyel olarak üretilmiş çoğu karp basit karp denebilir. Marketteki abur cubur reyonunun hepsi, evde yaptığımız bir kek, sağlıklı reyon adı altında bulunan ve elmadan üretilmiş sırf şekerden oluşan sıvı fruktoz da bir basit karptır. Ve sağlıklı sanılan esmer şeker de bir basit karptır. Yani fabrikaya girmiş çoğu ürünü basit karp olarak ayrıştırabiliriz. Bunları tüketirken her zaman öncesinde veya sonrasında veya birlikte başka bir karp olmayan gıdayla tüketmeye çalışın. İnsülin seviyemizi bozmak istemiyorsak yapmamız gereken tek şey bu. Mesela bir kek yiyeceğiniz zaman yanında bir kuru yemiş tüketebilirsiniz veya sütlü bir kahve içebilirsiniz. Ya da tatlı yemeden önce proteinli bir öğün tüketebilirim. Tavuk içeren, et içeren, balık içeren bir öğün tüketebilirim. Veya bir dilim peynirle ceviz tükettikten sonra belki bir basit karp kullanabilirim. Bu benim dengeyi sağlamamı kolaylaştıracaktır. İkinci adım olan beslenme aşamasını tamamladık ve üçüncü adıma geçiyorum. Üçüncü adımım açlık ve tokluk mekanizmasını öğrenmek olacak. Bunu öğrenmek hayat kurtaran yöntemlerden bir tanesi. Yemek yemeyi durdurmanızın nedeni benim insülin direncim var, yememeliyim veya ben diyetteyim olmamalı. Hayata açlık ve tokluk hormonlarınıza geldik ve ilkel yanımız sadece bu hislerle hareket etmeyi bilirken modern hayat bize aşırı derecede yemeklerle ilgili bilgi yükledikçe dengemizi bozdu ve acıktığınızda yemek yemeye başlamak yerine şu an ara öğün saatim geldi, şu an şu saatim geldi diyerek yemek yemeye başlıyorum veya yemeği durdurmamın sebebi diyet yapmam oluyor. Halbuki doyduğunuz zaman yemeği bırakıp acıktığınız zaman yemek yemeye başlayabilirsiniz. En sağlıklı yeme mekanizması budur. Ancak bunu unuttu vücutlarımız. O yüzden ona bunu tekrar öğretmemiz gerekiyor. Bu nasıl olacak derseniz 1 ila 10 puan arasında bir puan skalası düşünün. Ve 1 puan sizin çok aç olduğunuz bir zaman. Yani o kadar açsınız ki başınız dönüyor, başınız ağrıyor. Yeme isteğinden daha çok vücudunuz alarm modunda artık. 10 puan ise o kadar çok yedim ki böyle sırtımı sandalyeye yaslayıp şöyle bir oh deyip pantolonumun bir tane düğmesini açmak istiyorum. Yani o kadar doydum. 1 ila 10 puan arasındaki bu skalanın arasında kalmaya çalışmak benim amacım olacak. Yani bu ince çizgileri kaçırmamaya çalışmak. Artık tokluğumu pantolon düğmesinden hissetmek yerine elimi karnıma koyup belki de biraz gözlerimi kapatıp kendimi dinleyip acıkıp acıkmadığımı, doyup doymadığımı hissetmemle olmalı. O yüzden 1 ila 10 puanda değil, belki 4'lerde, yani hafif böyle nötr tokluk hissettiğinizde, belki de acıkmaya başladığınızın ilk guruldamasıyla beraber yemeye başlayarak açlık tokluk mekanizmanızı kontrol edebilirsiniz. Dördüncü adım, yine bir önceki programda değindiğim gibi aralıklı dondurucu konuşacağız. Yani neyi, ne zaman, hangi saatte yemeliyim sorusunu. Açlık ve tokluk mekanizmasını kaybetmeden aralıklı oruç yapmam gerekiyor. Yani eğer ki siz sabah uyandığınızda aç kalkan birisiyseniz saat 12'de kahvaltı yapmayı beklemeyin. O zaman sizin kahvaltı saatiniz erken olmalı. Ama ben 12'ye kadar zaten acıkmıyorum ama sırf hani sağlıklı diye kahvaltı yapıyorum diyorsanız 12'ye kadar o zaman bekleyin, acıkın. 12'de ilk kahvaltınızı yapar, devam edersiniz günlük hayatınıza. Aralıklı orucu bilmeyenler için de söyleyeyim, periyodik olarak açlıklar yaşamaktır aslında. Hani dini bir oruçtan ziyade bir beslenme planını oluşturmak ve kaydetmek için kullanılıyor. Bu nasıl oluyor? Genelde kadınlarda da ben erkeklerde de 8 saate uygun buluyorum. 8 saatlik bir yeme süresi belirlemek. Bu hayat tarzınıza göre işte değişecek. Yani sizin 9-5 bir çalışma hayatınız varsa eğer 12'de ilk lokmanızı alıp 8'de son lokmayı bitirmek şeklinde olabilir. Bu hayat tarzına göre uyumlanması gerekiyor ve dediğim gibi açlık tokluk mekanizmana uygun olması gerekiyor. Hani ben akşam 8'den sonra o açlık skalasında 1'lere düşüyorsam ya o 8 saatlik süre boyunca yanlış besleniyorumdur ya da o süre bana uygun değildir mesela. Yani tam her şeyin ortası olmalı. Aynı zamanda bu uzun süreli yapılmamalı. Yani 1 yıl kadar bir sürede uzatılmamalı. Çünkü uzun süreli yapılan aralıklı oruç sistemi insülin direncini tamir etmekten ziyade tam tersi daha kötü bir hale sokabilir. Maksimum 3 ayı öneriyorum ben. 3 aylık aralıklı oruç yapmak bence yeterli. Daha sonrasında tekrar normal düzene dönüp aralıklarla tekrar o düzene geri geçilebilir. 5. ve son adıma geliyorum. Egzersiz. Hayat tarzının en önemli noktalarından bir tanesi de egzersiz. Özellikle insülin direncinde interval egzersizler insülin direnci için çok çok elverişli. Bu bisiklet sürmek, koşu yapmak, tempolu yürümek, kardiyo programları, yüzmek gibi programlar olabilir. Bu noktada bence iyi bir spor hocasından destek alınabilir. Çünkü bu konuda asıl uzman olanlar da onlar. Ama lütfen sırf insülin direnci için değil, sevdiğiniz ve eğlendiğiniz için de egzersiz yapın. Sevmediğiniz bir egzersiz tipini sonuç alabilmek için yapmaktan ziyade sevdiğiniz bir egzersizi seçin ve uzun sürede, uzun vadede sonuç alın. Bu sizin için bence daha kolay olur ve en azından verdiğiniz kilo da geri almazsınız. Çünkü sevdiğiniz için o spora devam edersiniz. Bu 5 adım tek tek sıralayacak olursak, birinci adımım doktorumla iletişimde olmak ve ilacı kullanmak. İkinci adımım doğru beslenmeyi öğrenmek ve uygulamak. Üçüncü adımım açlık ve tokluk mekanizmalarımı vücuduma öğretebilmek. Dördüncü adımım eğer ki isterseniz aralıklı oruç uygulamak. Beşinci adımım ise egzersizi hayatımın bir parçası haline getirebilmek. Umarım bu yayınım size faydalı olmuştur. Uzun uzun anlattım. Kafa karıştırıcı bulduysanız da, anlaşılır bulduysanız da lütfen bana geri bildirim yapın. Ben de ileriki programlarımı ona göre düzenleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.